Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir yakından bakacağız ve Arge ve Uruk adında iki eski dünya arasındaki o çarpıcı zıtlıkları konuşacağız. Bir de Mad isimli bir karakter var. Onun bu dünyalardaki yolculuğuna odaklanacağız.
Evet, elimizdeki metinler bize birin nehir kenarında, hani doğayla iç içe, ana tanrıçası Ninhursag tarafından korunan daha basit bir köyü, yani Arge'yi anlatıyor.
Diğeri de Uruk. Yüksek duvarları, karmaşık sosyal yapısı, rahipler, köleler, soylular falan, bir de M dedikleri yazı sistemi ve güçlü erkek tanrıları var, Enki gibi.
Aynen öyle. Amacımız da bu iki farklı toplumu ve tabii Mad'ın o ilginç yolculuğunu, yani hem özgürlük arayışını hem de o ilahi görevi anlama çabasını biraz deşmek.
Arge'ye baktığımızda kaynaklar daha böyle komünal bir hayatı işaret ediyor sanki. Geçimlerini avcılık, balıkçılık, küçük bahçecilik, bir de demir işçiliğinden sağlıyorlar. Orman kutsal mesela.
Evet, o doğa vurgusu çok belirgin. Tapınaktaki o şişman sarkık göğüslü kadın figürü de ana tanrıça Ninhursag'ı temsil ediyor.
Bir de Ram adında bir rahibe var. Kadınların toplumda özel bir yeri var gibi duruyor. Hatta şey diyorlar, kadınların katılımı olmadan yapılan işler uğursuzluk getirirmiş.
Bu ilginç bir detay. Belki de daha anaerkil ya da en azından cinsiyet rollerinin daha dengeli olduğu bir yapıya işaret ediyor, değil mi? Ninhursag figürü, kadınların kutsallığı, doğurganlık ve doğa bağlantısı çok ön planda.
Ama işte Mad karakteri tam da bu yapının içinde rahip adayı olmasına rağmen kendini biraz sıkışmış hissediyor, özgürlüğe özlem duyuyor.
Hatta o Ninhursag heykeli için Ram'a "Şu şişman kadın mı?" diye sorması var ya.
Evet, Ram da hemen düzeltiyor. O bir kadın değil, o bir tanrıça. Bu bile Mad'ın mevcut düzene biraz mesafeli olduğunu gösteriyor bence.
Kesinlikle. Duygularını da o sihirli dil dediği müzik aletiyle ifade ediyor. Üzerinde delikler olan içi boş bir çubuk, bir tür flüt gibi yani.
Peki Mad'in daha sonra köle olarak gittiği Uruk, orası nasıl bir yer? Tamamen farklı bir dünya sanırım.
Hem de nasıl, tam zıttı diyebiliriz. Kaynaklara göre Uruk güç, bilgi yani yazı ve servet, gümüş etrafında şekillenmiş bir şehir.
Ve bunlar da rahiplerle soyluların elinde galiba.
Aynen öyle. M dedikleri bir yasa ve bilgi sistemi var. Bunu tanrılar ve rahipler kontrol ediyor. Kölelerin yazı yazması kesinlikle yasak. Bilgi resmen bir güç aracı.
Kadınların durumu da farklı o zaman.
Çok farklı. Arkeolojiye göre çok daha geri plandalar. Soylu kadınlar mesela peçeliymiş ve sıradan erkeklerle konuşmuyorlar. Ram'ın köleliği anlatırken kullandığı ifade çok çarpıcı. Tarladaki öküzü veya annenin atını düşün diyor. İnsanın metalaştırılması.
Korkunç bir benzetme gerçekten. Bu M sistemi, yani bilginin bu denli kontrol altında tutulması, o dönemki yönetim biçimleri hakkında da fikir veriyor. Bilgiyi kontrol eden, gücü de kontrol ediyor.
Tam olarak öyle. Ama ilginç bir nokta var. Bu kadar sıkı kontrole rağmen Danel diye bir karakter Mad'a gizlice okuma yazma öğretiyor.
Aa, evet. Bu da sistemin aslında o kadar da delinmez olmadığını gösteriyor belki de. Ne dersiniz?
Kesinlikle. Bireysel direnişin veya yardımlaşmanın her zaman bir yolu bulunabiliyor demek ki. Danel'in yaptığı basit bir iyilik değil. Aynı zamanda bilgi tekeline bir başkaldır aslında. Bu Mad'ın sonraki yolculuğu için de çok önemli olacak.
Ve Mad'ın hikayesi tam da burada, yani Argebi'nin işgali ve Ram'ın ölümünden sonra Uruk'a köle olarak götürülmesiyle daha da karmaşıklaşıyor. İki zıt dünyanın tam ortasına düşüyor.
Bir nevi köprü oluyor adeta. Üstelik bir de Ninhursag rüyasında ona bir görev veriyor. Uruk'un tanrıçası Inanna'yı kurtarmak için Eridu'ya gitmesi gerekiyor.
İşte bu noktada yolculuk başlıyor. Esaret, sonra Makrut ve Sherba ile kaçış, yolda Ninshubur, Pugat gibi müttefikler buluyor ama Kotar, Enki gibi tehlikelerle, hatta tünellerdeki yılanlarla falan karşılaşıyor.
İnanç ve şüphe teması burada çok belirginleşiyor. Mad Mian'dan Ninhursag'a inanino, o görevi yerine getirmek istiyor. Ama diğer yandan Uruk'ta gördükleri, özellikle rahiplerin ve Enki'nin manipülasyonları...
Evet, Enki'nin kara büyü yaptığı, insanları öldürdüğü bilgisi falan, bunlar onu sorgulamaya itiyor.
Kesinlikle Enki ile yüzleşmesi çok kritik bir an. Hatta Enki, Mad'ı zindana atmasının Nimhursag'ı yatıştırmak için ilahi bir yol olduğunu iddia ediyor. Gücün ve dinin nasıl çarpıtılabileceğinin çok net bir örneği.
Çok sarsıcı gerçekten. Ve finalde Eridu'da İnanna'yla karşılaştığı o an. Kaynakta diyor ki, onlar uzun zamandır hayalini kurduğu Ninhursag'ın dözleriydi. Bu ne anlama geliyor sizce? Tanrıçalar aslında bir mi, yoksa bu Medin kendi içsel dönüşümünün bir yansıması mı?
Kaynaklar orada biraz yoruma açık bırakıyor sanki. Belki de iki tanrıçanın özünde bir olduğunu anlatıyor. Ya da Medin kendi inanç yolculuğunda ulaştığı kişisel bir aydınlanma anı. Farklı isimler, farklı tezahürler ama özünde aynı ilahi gücü görmüş olabilir. Bu belirsizlik de anlatıyı güçlü kılıyor bence.
Özetlemek gerekirse bu kaynaklar bize Mad karakteri üzerinden hem kişisel özgürlük arayışının ilahi bir misyonla nasıl iç içe geçebildiğini gösteriyor, hem de iki çok farklı toplum modelini, hani o doğal, komünal Arge ile hiyerarşik, kontrolcü Uruk'u karşılaştırma imkanı sunuyor.
Ve bu karşılaştırma bize inanç sistemleri, güç yapıları, özellikle rahiplerin bilgi ve servet üzerindeki kontrolü meselesi ve kadınların toplumdaki yerinin ne kadar değişken olabileceği gibi konularda önemli farklılıklar olduğunu gösteriyor. Bilginin kontrolü, yani yazının yasaklanması gibi uygulamalarla toplumsal hiyerarşinin nasıl sağlamlaştırıldığı çok net.
Peki, tüm bu karşıtlıklar, madenin yolculuğu, inanç ve şüphe arasındaki o gerilim, bu eski anlatılardaki özgürlük arayışı, kontrol mekanizmaları, gücün yozlaşma potansiyeli ve toplumun bireyi şekillendirme biçimleri üzerine düşündüğümüzde, acaba günümüzdeki kendi deneyimlerimiz, kendi toplumlarımız ve kişisel arayışlarımız hakkında bize neler fısıldıyor olabilir? Belki de bu soruyla sizi biraz baş başa bırakalım, üzerine düşünmeye değer.